Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 36. ayrım. O yıl Noel'e birkaç hafta kala Madlen'den bir mektup aldık. Beklenmedik nedenlerle çekimler uzamıştı. Önce fotoğraf direktörü Madlen FD'ye yazmıştı. Talya'nın annemle bana açıklaması gerekti. Sette bir yapı iskelesinden düşmüş. Kolunu 3 yerden kırmıştı. Ardından hava, dış çekimlerin yapılacağı tüm mekanlarda sorun çıkartmıştı. Dolayısıyla ara verme dedikleri durumdayız. Aslında o kadar da kötü bir şey değil. Böylece senaryodaki bazı pürüzleri giderecek zamanımız oluyor. Ancak bu ne yazık ki umduğumuz tarihte kavuşamayacağımız anlamına geliyor. Perişan haldeyim canlarım. Hepinizi öyle çok özledim ki. Özellikle de seni Talya, bir tanem. Filmin tamamlanacağı ve yeniden bir arada olacağımız güne, yani baharın sonlarına kadar elimden gelen tek şey günleri saymak. Üçünüzü de her gün, her dakika kalbimde taşıyorum. Talya mektubu anneme verirken, geri dönmeyecek dedi duygusuz bir sesle. Tabii ki dönecek dedim, afallamış kulaklarına inanamaz halde. Hiç olmazsa yüreklendirici bir kelime etmesini bekleyerek mamaya döndüm. Ama o mektubu katlayıp masaya koydu. Hiçbir şey demeden kahve suyu ısıtmaya gitti. Madlen'in dönmeyeceğine katılsa bile, Talya'yı avutmamasının ne büyük düşüncesizlik olduğunu düşündüğümü anımsıyorum. Oysa daha şimdiden birbirlerini çok iyi anladıklarını, birbirlerini belki benden bile iyi tanıdıklarını bilmiyordum. Henüz. Mama, Talya'ya bir çocuk gibi pışpışlamayacak kadar saygı duyuyordu. Sahte güvencelerle Talya'yı aşağılayamazdı. Bahar yemyeşil görkemiyle gelip geçti. Madlen'den bir kartpostalla, aceleyle çiziktirilmişe benzeyen bir mektup aldık. Sette başka aksilikler çıktığını, bu seferkinin bütün bu gecikmeler yüzünden, parayı kesme tehdidinde bulunan yatırımcılar yüzünden olduğunu yazıyordu. Bunda son mektubunun aksine dönüş tarihine ilişkin bir bilgi vermiyordu. Yaz başında, ılık bir öğleden sonra, yani 1968 yılında Talya ile birlikte kumsala gittik. Dori adındaki kız da yanımızdaydı. Talya tam bir yıldır Tinos'taydı ve artık fısıldaşmaların, uzun bakışların hedefi değildi. Gerçi etrafı hala bir merak ailesiyle çevriliydi, hep de çevrili olacaktı ama o bile hızla solmaktaydı. Artık arkadaşları vardı. Dori de bunlardan biriydi. Görünüşünden ürkmeyen, öğle yemeklerini birlikte yediği, dedikodu yaptığı, okuldan sonra oyunlar oynayıp ders çalıştığı kızlar. Hiç ihtimal vermediğimiz şey olmuş, Talya neredeyse sıradan biri olup çıkmıştı. Adalıların onu kabullenme, kendilerinden biri sayma biçiminin bir dereceye kadar hayranlığımı kazandırdığını itiraf etmeliyim. O akşamüstü üçümüz yüzmeyi tasarlıyorduk fakat su hala çok soğuktu. Sonunda kayaların üzerine serilip uyuklamayı yeğledik. Talya ile eve dönünce mamayı mutfakta havuç soyarken bulduk. Masada yeni, açılmamış bir mektup duruyordu. Üvey babandan dedi mama. Talya mektubu alıp yukarıya çıktı. Aşağı inmesi epey uzun sürdü. Kağıdı masaya bırakıp oturdu. Eline bir bıçakla bir de havuç aldı. Eve dönmemi istiyor. Anlıyorum dedi annem. Sesinde minicik bir titreme duydum. Eve değil aslında. İngiltere'de özel bir okulla anlaştığını yazıyor. Sonbaharda başlayabilirmişim. Parasını o verecekmiş. Peki ya Madlen teyze diye sordum. Gitti o. Elias'la kaçtılar. Peki ya film? Mamayla Talya bakıştılar. Aynı anda gözlerini bana çevirdiler. Baştan beri bildiklerini gördüm. 30 küsür yıl sonra 2002'de bir sabah Atina'dan Kabil'e gitmeye hazırlandığım sıralarda gazetede Madlen'in ölüm ilanına rastlıyorum. Soyadı Kuris diye belirtilmiş ama fotoğraftaki yaşlı kadının yüzündeki o parlak gözlü gülümsemeyi tanıyorum. Gençlik güzelliğinin kalıntılarından çok onu. Altındaki küçük paragrafta gençken kısa bir süre artistik yaptığı, 1980'lerin başında da kendi tiyatrosunu kurduğu yazılı. Kumpanyasının sergilediği pek çok yapım eleştirmenlerden övgü almış. En dikkat çeken ve 1990'ların ortalarına kadar defalarca sahnelenenlerse Eugenie O'Neill'in Günden Geceye, Chekhov'un Mart'ı, Dimitrios Mugopris'in Vaatler oyunlarıymış. Ölüm ilanında yaptığı hayır işleriyle, nüktedanlığıyla, giyim tarzıyla, verdiği görkemli partilerle ve riske girip ünlenmemiş oyun yazarlarını desteklemesiyle sanat çevrelerinde haklı bir ün edindiğini yazıyor. amfizemle giriştiği uzun bir mücadelenin ardından vefat ettiği belirtiliyor. Ancak kocasından ya da çocuklarından söz edilmiyor. 20 yıldan fazladır Atina'da, benim Kolonaki'deki dairemden yalnızca 6 sokak ileride yaşadığını öğrenince iyice afallıyorum. Gazeteyi bırakıyorum. 30 küsür yıldır görmediğim bu kadına karşı hafiften öfke hissetmek şaşırtıyor beni. İçimde yaşamının akışını anlatan bu öyküye karşı ani bir direnç. Onu hep çalkantılı, kafasının dikine bir yaşam sürerken, talihsizliklerle, krizler, yeniden başlamalar, çöküş, pişmanlık ve yanlış, umutsuz aşklarla boğuşurken hayal etmiştim. Kendi kendini mahvettiğini, muhtemelen içki yüzünden hayatını genç yaşta, insanların trajik dediği bir ölümle noktaladığını. Hatta bir parçam, maddenin bunu bildiği, Talya'yı bu sondan korumak, engelleyemeyeceği felaketlerden kurtarmak için Tinos'a getirmiş olabileceğini bile düşünmüştü. Oysa şimdi onu, mamanın büyük bir olasılıkla baştan beri gördüğü haliyle gözümde canlandırabiliyorum. Harita uzmanı Madlen oturmuş, sakince geleceğinin haritasını çiziyor. Külfetli kızını güzelce sınırların dışında bırakıyor ve muhteşem bir biçimde amacına ulaşıyor. En azından şu ölüm ilanına ve özet halinde verdiği yaşam öyküsüne göre, başarıyla, lütufla, saygıyla dolu, anlamlı bir hayat sürmüştü. Bunu hazmedemiyorum. Başarıyı, yaptığı şeyin yanına kâr kalmasını. Haksızlık bu. Hani bedelini ödeme, hani hak edilmiş ceza. Öte yandan gazeteyi katlarken içimi bir kurt kemirmeye başlıyor. Madlen'i fazla sert yargıladığıma, onunla benim birbirimizden farklı olmadığımıza dair hafif bir fısıltı. İkimiz de kaçıp gitmenin, yeni bir varoluşun, yeni kimliklerin özlemiyle kıvranmadık mı? İkimiz de sonuçta bizi dibe çeken çapaların ipini kesip kendimizi açık sulara atmadık mı? Buna dudak büküyor. Kendime hiç de benzeşmediğimizi söylüyorum. Her ne kadar ona duyduğum öfkenin gerçekte benden daha başarılı olmasından duyduğum kıskançlığı örtbas eden bir maske olabileceğini sezinlesem de. Gazeteyi fırlatıp atıyorum. Talya'ya bu haberi veren ben olmayacağım. Mama, masadan bir bıçakla ittiği havuç kabuklarını bir kasede topladı. Yiyeceklerin ziyan edilmesinden nefret ederdi. Kabuklardan daha sonra bir kavanoz marmelat yapacaktı. Seni önemli bir karar bekliyor Talya dedi. Talya'nın bana döndüğünü görünce şaşırdım. Sen olsan ne yapardın Marcos? Onun ne yapacağını gayet iyi biliyorum diye atıldım ama. Ben olsam giderdim diye yanıtladım Talya'ya. Mama'ya bakıyor. Bana biçtiği asi rolünü oynamaktan zevk duyuyordum. Aynı zamanda ciddiydim elbette. Talya'nın tereddüt etmesini bile aklım almıyordu. Ben olsam bu fırsatın üzerine atlardım. Özel bir okulda eğitim, Londra'da. Bunu düşünmelisin dedi annem. Düşündüm bile dedi Talya duraksayarak. Sonra mama ile göz göze gelmek için başını kaldırırken çekingen bir tavırla ekledi. Ama kendi kendime gelin güvey olmak istemiyorum. Mama bıçağı bıraktı. Hafifçe soluğunu salıverdiğini duydum. Soluğunu mu tutuyordu yoksa? Öyle bile olsa, Metin yüzünde rahatladığına dair hiçbir iz yoktu. Cevap evet, tabii ki evet. Talya, masanın üstünden uzandı. Annemin bileğine dokundu. Teşekkür ederim Odi teyze. Bunu sadece bir kere söyleyeceğim dedim. Bence bu bir hata. İkiniz de hata yapıyorsunuz. Dönüp bana baktılar. Gitmemi mi istiyorsun Marcos dedi Talya. Evet dedim. Seni özlerim hem de çok bunu biliyorsun ama özel bir okulda eğitim alma şansını tepemezsin. Bitirince üniversiteye gidersin. Bir araştırmacı, bilimci, profesör, hatta bir mucit olabilirsin. İstediğin bu değil mi? Sen tanıdığım en zeki insansın. Canının istediğini olabilirsin. Susuverdim. Hayır Marcos dedi Talya. Ciddileşmiş bir sesle. Hayır olamam. Bunu öyle yoğun bir kesinlikle söyledi ki bütün itiraz kanallarını tıkadı. Yıllar sonra plastik cerrahi dalında staja başlayınca o gün mutfakta Talya ile yatılı okul konusunda tartışırken bilmediğim bir şeyi anladım. Dünyanın sizin içinizi görmediğini, derinin ve kemiğin maskelediği umutlarınızı, hayallerinizi ve kederlerinizi zerre kadar umursamadığını. Gerçek işte bu kadar basit, bu kadar saçma ve bu kadar gaddardı. Hastalarım bunu zaten biliyordu. Kim olduklarının, kim olabileceklerinin ya da kim olmaları gerektiğinin. Büyük oranda kemik yapılarının simetrisine, gözlerinin arasındaki mesafeye, çenelerinin uzunluğuna, burunların ucunun kalkıklığına, burunla alın arasında ideal bir açıya sahip olup olmadıklarına dayandığını çoktan görmüşlerdi. Güzellik gelişigüzel, düşüncesizce dağıtılmış, hakkıyla kazanılmamış, muazzam bir armağandır. Velhasıl, uzmanlık alanımı Talya gibileri düşünerek seçtim. Bistürümün her darbesiyle bu eşitsizliği gidermek, onlara yapılan keyfi adaletsizliği düzeltmek, rezilce bulduğum, tek bir köpek ısırığıyla küçük bir kızın bütün geleceğini çalan, onu toplum dışına itip aşağılamaların hedefine yerleştiren bir dünya düzenine karşı küçük de olsa bir tavır koymak için. En azından kendime söylediğim şey bu. Plastik cerrahiyi seçmemin başka nedenleri de var sanırım. Para örneğin, saygınlık, toplumsal konum. Her ne kadar sevimli bir fikir olsa da, onu salt Talya yüzünden seçtiğimi söylemek fazla basit olur. Biraz fazla münasip ve ölçülü. Eğer Kabil'de bir şey öğrendiysem, o da insan davranışlarının karmaşık, önceden kestirilemez olduğu kadar yerleşik, elverişli simetrilere de kayıtsız olduğu. Ama bu, bir dayanaktan yola çıktığım fikri, daha doğrusu, yaşamımın yavaş yavaş karanlık odadaki bir fotoğraf misali biçimlenişine dair bir anlatıdan, usul usul gelişen ve kendimde görmeyi hep çok istediğim iyiliği ortaya döken bir öyküden yola çıktığım duygusu beni rahatlatıyor. Bu öykü bana dayanma gücü veriyor. Meslek hayatımın yarısını Atina'da, kırışıklıkları düzelterek, kaşları kaldırarak, sarkmış gıdıları gererek, istenmeyen burunları yeniden şekillendirerek geçirdim. Öteki yarısını ise gerçekten yapmak istediğim şeyi yaparak geçirdim. Dünyayı dolaşıp Orta Amerika, Sahra Altı Afrika, Güney Asya, Uzak Doğu, çocuklar için çalışarak, tavşan dudakları, yarık damakları düzelterek, yüz tümörlerini temizleyerek, suratlarındaki yaraları onararak. Atina'daki işin verdiği haz bunun yanına bile yaklaşamazdı. Ama kazancı iyiydi ve bana haftalarca, aylarca yolculuk edip, gönüllü çalışma olanağını sağlıyordu. Sonra, 2002 yılının başlarında, tanıdığım bir kadın beni muayenehanemden aradı. Adı Amra Ademoviç idi. Bosna'da çalışan bir hemşireydi. Onunla birkaç yıl önce, Londra'daki bir konferansta tanışmış, tek bir hafta sonu süren, keyifli bir şey yaşamıştık. İkimizin de büyütmediği bir kaçamak olarak kalmıştı ama irtibatı kesmemiş, zaman zaman bazı sosyal etkinliklerde görüşmüştük. Kar amacı gütmeyen bir örgüt adına Kabil'de çalıştığını, çocuklara hizmet verecek bir plastik cerrah aradıklarını söyledi. Yarık damaklar, yüzlerdeki şarapnel ve kurşun yaraları vesaire. Anında kabul ettim. Niyetim 3 ay kalmaktı. Oraya 2002 baharında gittim. Bir daha da dönmedim. Talya beni arabalı vapur iskelesinden alıyor. Yün hırkayla kot pantolonun üstüne soluk gül rengi kalın bir palto giymiş. Boynuna yeşil, yün bir atkı dolamış. Son zamanlarda saçı hep uzun, ortadan ayırıp omuzlarına salıyor. Saçları bembeyaz. Onu görünce irkilmemin nedeni de bu. Yüzündeki sakatlık değil. Gerçi o kadar da şaşırmadım. Talya'nın saçları daha 30'lu yaşlarında kırlaşmaya başladı. 40'larının sonuna geldiğinde pamuk saçlı biri olup çıktı. Biliyorum, ben de değiştim. İnatla büyüyen göbek, aynı inatla geri çekilen saç çizgisi filan. Ama insanın kendi bedenindeki gerileme usul usul gerçekleşir. Öyle sinsidir ki, neredeyse fark edilemez. Talya'yı böyle apak saçlarla görmek ihtiyarlığa doğru, dolayısıyla benim ihtiyarlığıma doğru, yaptığı, sabit, kaçınılmaz yürüyüşün sarsıcı bir kanıtı. Üşüyeceksin diyor boynundaki atkıyı sıkılarken. Ocak ayındayız. Vakit öğleye yakın. Gökyüzü bulutlu ve kül rengi. Serin bir esinti ağaçlardaki kuruyup büzülmüş yaprakları hışırdatıyor. Soğuk görmek istiyorsan Kabil'e gel diyorum. Valizimi alıyorum. Keyfin bilir doktor. Otobüs mü yürüyüş mü? Seçim senin. Hadi yürüyelim diyorum. Kuzeye yollanıyoruz. Tinos kasabasının içinden geçiyoruz. İşteki limana yelkenliler, yatlar demirlemiş. Kartpostal, tişört satan küçük dükkanlar. Açık hava kafelerinin önündeki küçük yuvarlak masalarda kahvelerini yudumlayan, gazete okuyan, satranç oynayan insanlar. Garsonlar öğle yemeği için çatal bıçakları yerleştirmekte. 1-2 saate kalmadan mutfaklarda pişen balığın kokusu buram buram dışarıya süzülmeye başlar. Talya bir gayret konuşuyor. Tinos kasabasının güneyine yapılmakta olan Mykonos ve Ege manzaralı, beyaz badanalı villaları anlatıyor. Esasen ya turistler ya da Tinos'a 1990'lardan beri gelmekte olan zengin yazlıkçılar tarafından kapışılacak. Dediğine göre villaların açık bir yüzme havuzuyla bir de spor salonu olacak. Bana yıllardır e-posta gönderiyor. Tinos'un çehresini değiştiren bu tür gelişmelerden haberdar ediyor. Kumsala sıralanan, çanak antenli, internet erişimli oteller, sırf turistlere hizmet veren gece kulüpleri, barlar, tavernalar, lokanta ve dükkanlar, taksiler, otobüsler, kalabalıklar, sahilde üstsüz güneşlenen yabancı kadınlar. Çiftçiler artık katır yerine pikaplar, kamyonlar kullanıyor. En azından burada kalan çiftçiler. Çoğu çoktan çekip gitti. Öte yandan emekliliğini adada geçirmek için geri dönenler de yok değil. Odi hiç mi hiç memnun değil diyor Talya, bu dönüşümü kastederek. Bana bunu da yazmıştı. Yaşça büyük adalıların yeni gelenlere, yanlarında getirdikleri değişimlere nasıl kuşkuyla yaklaştığını. Sen değişime pek aldırmaz gibisin diyorum. Kaçınılmaz olandan yanılıp yakılmanın ne manası var ki dedikten sonra ekliyor. Odi, senin için konuşmak kolay tabii Talya diyor. Sen burada doğmadın. Yüksek, içten bir kahkaha patlatıyor. Tinos'ta 44 yıl geçirmiş biri olarak konuşma hakkını kazandığımı sanırsın değil mi ama al sana işte. Talya da değişmiş. Kışlık paltoyla bile kalçalarının irileştiğini, kilo aldığını anlayabiliyorum. Onunki tombullaşma değil, gürbüzleşme. Artık onda samimi, içten gelen bir muhalif tavır var. Bazı konularda hafiften saçma sapan bulduğundan kuşkulandığım şeyler hakkında yorum yaparken alttan alta dalga geçermiş gibi. Gözlerindeki parıltı, bu yeni. Gümbür gümbür kahkaha, yanakların ikide bir kızarıp durması. İnsanda bıraktığı genel izlenim bir çiftçinin karısı. Dinç, gürbüz, cana yakınlığının altında eleştirmeye kalkışmakla hata edeceğin, zorlayıcı bir yetkenin ve katılığın hissedildiği sağlam yürekli bir kadın. İşler nasıl diye soruyorum. Hala çalışıyorsun değil mi? Şöyle böyle diyor Talya, durumu biliyorsun. Başlarımızı esefle sallıyoruz. Kabil'de haberleri izledim. Giderleri kısmak için alınan sert önlemlerden haberdarım. Parlamentonun önünde polisi taşlayan genç, maskeli Yunanlıları, o hengamede rastgele göz yaşartıcı bomba atan, coplarını savuran polisleri CNN'de seyrettim. Talya'nın gerçek anlamda bir işi yok. Dijital çağdan önce olmazsa olmaz bir tamirciydi. İnsanların evlerine gidip televizyonlarına güç transistörleri takar, eski model tüplü radyoların sinyal kondansatörlerini değiştirirdi. Buzdolaplarının arızalı termostatlarını, sızdıran boruları onarması için çağrılırdı. İnsanlar ona verebildikleri kadarını verirdi. Para ödeyemeyecek durumdaysalar, Talya yine de onların işini görürdü. Aslında o paraya ihtiyacım yok dedi bana. Sırf zevk aldığım için yapıyorum. Bir şeyin içini açmak, nasıl çalıştığını görmek beni hala heyecanlandırıyor. Bugünlerde serbest çalışan tek kişilik bir elektronik işlem ekibi gibi. Bildiği her şeyi kendi kendine öğrendi. Eften püften ücretlerle insanların bilgisayarlarındaki sorunları gideriyor. IP ayarlarını değiştiriyor. Uygulama ve donanım dosyalarını düzenliyor. Hızlandırmak, güçlendirmek ve güncellemek için elinden geleni yapıyor. Onu pek çok kez Kabil'den, donup kalan IBM bilgisayarım yüzünden ne yapacağımı bilmez halde aradım. Annemin evine varınca bir an dışarıda, avludaki eski zeytin ağacının yanında duruyoruz. Mamanın son zamanlardaki faaliyet cinnetinin kanıtlarını görüyorum. Bir kez daha boyanmış duvarlar, yarısı bitmiş güvercinlik, bir kalasın üzerinde duran çekiçle ağzı açık bir çivi kutusu. Nasıl o diye soruyorum. Ah, her zamanki gibi huysuz. Şu şeyi takmak zorunda kaldım. Çatıdaki çanak anteni gösteriyor. Yabancı dizileri izliyoruz. Arap dizileri en iyilere ya da en kötülere her neyse. Bu ikisi aynı kapıya çıkıyor. Kafa kafaya verip dizinin konusunu çözmeye çalışıyoruz. Böylece pençelerini benden uzak tutuyor. Bir atılışta ön kapıdan geçiyor. Evine hoş geldin. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 335. Devamı 37. ayrımda.